Ayrım 2.
Kızlar ilgiyle karşılamıştı cezaevinde tiyatro olayını. Birbirlerini destekleyerek istemişlerdi görev almayı. Dışarıdan olanlar, içeriden olanlar, kadınlar, erkekler, dostlar, düşmanlar, birbirine yabancı onca insan bir aradaydı ve toplama kazandırma savaşı mı veriliyordu? Sözde yaşanan gerçek buydu. Özde ise herkesin kendine özgü gerçeği vardı, idarecilerin de. Bakan bu işten çok hoşlandı. Ne de olsa onun döneminde sosyal faaliyetlerin artması iyidir deniyor. Hele de bu dönem yabancı gözlemciler geliyor ki tam zamanında oyun başlayacak desene. Artık terfi filan gelir mi dersiniz? İki adam aynı ata binecekse birinin arkada oturması şarttır. Ve arkada oturanlar elbette oynarım. 2-3 ay işlerden yırtacağım. Dışarı çıkmamız belki kolaylaşır diyorum. Rahat ederiz biraz. Hem hamam da var oyundan sonra. Gel keyfim gel. Fazla sıkıştıran olmuyor. Niye ortalıkta dolaşıyorsunuz diye sormuyorlar. Oyundayım der geçerim. Yönetmen şöyle birini istiyorum bu rol için dediğinde bir yandan ben yapamam, beceremem derken öte yandan hele de bizimkiler gelir, beni oynarken görürse ne ederim? Bir artistliğin eksikti. Bir çıkıp pezevenklik yapmadığın. Hani namusun için düşmüştün dama demezler mi diye kara kara düşünen de vardı. Çaylar yudumlanıyordu söyleşi sırasında. Zaman zaman sıkıntı kaplardı kızların içini, gömüverirlerdi bunu. Sevda'nın bir anlık kıpırtısını yalnızca Gülten çözüvermiş, sıkıldığını anlamıştı. Sevda da çaydan son yudumunu alıp kalkıp volta atmaya başladı. Gülten de ona eşlik etmek için kalkarlarken sözler geldi. Yine başladınız voltaya. Hadi hadi siz de alıştınız. Sanki büyük bir beceriydi volta atabilmek. Sevda önceki günlerde öğrendiği volta kurallarına uygunluğuyla övünürken bunları Gülten'e de öğretmeye çalışıyordu. Ciddi bir iş yapıyor gibiydi. Gereğinden çok ciddiye alıyordu buradaki yaşamı. Her şeyi gerektiğince ciddiye alabilmeyi öğrenen, gerektiğinde her şeye gülüp geçmesini bilen bir insanken burada yaşama yeni başlıyor gibiydi. Dar gelmişti iki kişiye alan. Girişe geçmişlerdi. Nesrin masanın başında kitap okuyordu. Gülten aman iyi oku, filozofluk yapamazsın sonra diye takıldı. Nesrin yanıtlayamayınca Sevda geldin bir merhaba dedin çekildin. Ne oluyor sana? Bugünlerde kendini tümüyle okumaya verdin. Okumayıp ne yapayım? Oturup onların anılarını dinlemek istemiyorum. Rahatsız ediyor o anılar beni. Gerçek olup olmadığı bile şüpheli. Kandırdıkları biz miyiz, kendileri mi belli değil. Yine başlama. Yine başlamak değil Gülten. Enayi yerine koyulmak gibi bir şey. Onlar burada yatıyor diye biz de acı çekmek zorunda değiliz ama acı çekiyoruz. Anılarıyla ezilmişlik dolu yaklaşımlarıyla acı çekmemizi istiyorlar sanki. Bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorsun değil mi diyerek sözü kesti Sevda. Öyle düşünmüyorum ama... Ama ne, senin yaşama bakışını anlayamayacağımı sanırım, dedi Gülten. Nesrin konuşmasının artık anlamsız olacağını düşündü, sustu. Bu konuşmanın geçtiği yer kapıdan girince karşılanan büyükçe bir masa ve arkasında kütüphane olan bir salondu. Seyir yeriyle uzanan koridor parçalara bölünmüştü. Kulis, ikinci fuaye, birinci fuaye ve salon. Giriş kapısının hemen sağında da ışık odası. Onlara yasak olan yerdi burası. Volta sırasında tam sohbete dalmışken birinci fuayeden onlara doğru yaklaşan ayak sesleriyle Selo göründü. Gülten'le Sevda sıkıntıyla görmezlikten geldiler. Kızıyorlardı Selo'ya. İdareyle olan ilişkilerini saklamaya gerek bile görmüyor. Bu samimiyetin getirdiği sorumlulukları başarıyla yerine getiriyordu. Sonuçta da ödüllendiriliyordu. Daha geçenlerde cezaevinde düğünü yapılmıştı. Yeni gelini sık sık görme olanağı sağlanıyor, rahatça dışarı çıkıp gelebiliyordu. Ne yapıyorsunuz burada? Artık görmezlikten gelemezlerdi. Sevda yanıtladı. Görmüyor musun? İçinden de şimdi yine başlayacak konuşmaya. Tutuklu mu, gardiyan mı anlayamadım diye geçiriyordu. Hadi içeri geçin. Herkes ikinci fuayede. Zaten birazdan da izleyiciler gelir. Peki diyerek sözlerini bitirmesini sağladı Gülten. Selo geri döndükten sonra ikisi o hiç gelmemiş gibi voltalarını sürdürdüler. Şimdi kim gidip de içeride oturacak? Orada volta atamayız ki. Herkes duvarları çevreleyen koltuklardayken hoş olmaz orta yerde volta atmamız diye düşündü Gülten. Sevda'nın bakışları duvar dibindeki saksılara takıldı. Şu çiçek bozuntularına da sinir oluyorum. Başka çiçek mi bulamadılar diye söylenmeye başladı. Gülten bunların bakımı kolay. İyi ama sevimsiz şeyler. Şunlara bak uzun uzun yapraklar. Çiçekleri bile yok. Aman Sevda sen de. Gülten'in sesi bezginlik taşıyordu. Burada çiçek olsa neyi değiştirir ki der gibiydi. Yaklaşan tek düze sese müzik eşlik ediyordu. Dayko radyodaki ezgiyle dizelere katılarak salona girdi. Mırıldanmayı sürdürüyordu. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Kapının hemen yanındaki çiçeğin toprağının tazelenmesi gerektiğini görerek koltuk değneğini duvara dayayıp çömeldi. Selam Dayko, dedi Sevda. O zamana değin kızları görmemiş olan Dayko türküyü kesti. Selam, radyonu yere bıraksana Dayko. Haklısın evlat, diye Gülten'i yanıtlarken gülümsüyordu. Kızlar bir süre izlediler Dayko'yu. O her zamanki gibi kendini yaptığı işe vermiş, çevresine aldırmaz olmuştu. Sevda suskunluğa dayanamayıp, Dayko, bunlarla niye uğraşıyorsun ki? Çiçek bile açmıyorlar, dedi. Dingin bir sesle yanıtladı Dayko. Çiçekleri olsa iyi olurdu. Ama yok, olsa da burada rengi solar giderdi zaten. Burada başka çiçek barınmaz. Bunlar yine iyi dayanıyor. Ya bunlar da olmasaydı? Radyosunu eline alarak ayağa kalktı. Sanki her şeyiydi bu radyo onun, çocuğu gibi. Yanından hiç ayırmazdı. Koltuk değneğine dayanarak ışık odasına yöneldi. Radyosu ve sol bacağının yerini alan koltuk değneğiyle tüm sessizliğine karşın kendisiyle bütünleşen bir ses oluşturmuştu. Çiçeklere kırgınlığınız olmasın çocuklar. Onları kırmamaya bakın. Hemencecik darılırlar size, diyerek ışık odasına girdi. Gülten'le Sevda sessiz sürdürdüler voltayı. Nesrin gözleri kitabında düşünmeye dalmıştı. İlk geldikleri günlerde şaşkınlık yaratıyordu Dayko onlarda. Dayko herkesin Dayko'suydu. Ona neden Dayko denildiğini, Dayko'nun nereden geldiğini anlayamamışlardı. Vardır elbet bir nedeni, deyip herkes gibi Dayko dediler. Adını bilmiyorlardı ki zaten. Dayko kendi halinde bir insandı. Çok az konuşmasına karşın öğrenmişlerdi küçük oğlunun bir çatışmada öldürüldüğünü. Kendi evinin taranmasından sonra da oğluna yataklık yapmaktan tutuklandığını. Tarama sırasında bacağına saplanan kurşunlar kangrene neden olmuş, o da bacağını ameliyat masasında bırakmıştı. Bunları anlatırken bile yüzünde dinginlik vardı. Gülüşü yüzünden hiç eksik olmazdı. Ama bu gülüşte dinginlikten, umursamazlıktan öte bir gariplik vardı. Ne olduğunu hiç kimse anlayamazdı. Ne devlete karşı geldiği, bölücülük yaptığı gerekçesiyle aranan oğlunun öldürülmesi, ne de kesilen bacağı onu yaşamdan koparabilmişti. Kızlar içeriden Selo'nun seslenişini duydular. Sözü uzatmasını engellemek için sessiz bir anlaşmayla salondan birinci fuayeye, oradan ikinci fuayeye geçtiler. Durmadılar burada. Kulise, oradan da sahneye geçtiler. Biliyorlardı birazdan Selo seslenecekti, neredesiniz diye. Yine de aldırmadan sürdürdüler voltayı. Oyunlar oynanıyordu ve oyun içinde yaşanıyordu. Herkes birbirine kapalı, herkes birbirinden bir şeyler kaçırıyor, gizliyordu sanki. Sevinçler, hüzünler, gülüşler, ağlayışlar, yalanlar, doğrular, hepsi seçilemeyen karmaşa içindeydi. Ortak tek özellikleri belki de insan olmaktı ve belki de tüm zıtlıkların bir arada yaşayabildikleri tek yer cezaevi. Her şey doğalmışçasına rahat bir kabullenmeymiş gibi geçerken ayrılıklar görülüyordu. Neden tek tek kişilerin ayrıcalıklı oldukları anlaşılıyordu. O karşıki bina ayrıcalığın boyutlarını, idare ile olan ilişkilerin derecesini belirleyendi. Ve bilinen, buna karşı gösterilen tavır hiçti. Umursamazlık değildi bunun nedeni. Boş vermişlik de değildi. Eli kolu bağlı insanlardı buradakiler. Özel durum ve tavırlarından dolayı indirilen cezaları her an artabilirdi. Yani kendilerince hala yitirecekleri bir şeyler vardı. Birkaç yıla mal olan. Ama kızlar bunu anlayamıyorlardı. Sorabilecekleri kişilere nedenleri, niçinleri sıralıyorlardı. Sonra da çocukça öfkeleriyle voltayı sürdürüyorlardı. Umursamazlıklarında sarıldıkları tek şeydi volta. Birbirlerini izleyen saatlerde değişmez bir biçim almıştı günler. Duyguların derinleşmesi dışında. Yaşama kırgınlıkları artıyordu her geçen gün. Çelişkileri bir arada öbür boyutlarıyla da görebiliyorlardı. Çocukça öfkeleri olmasa görülenler netleşirdi. Öğrenmeye aç çocuklar gibiydiler. Her gördüklerinden bir şeyler çıkarmak istiyor, kendilerince yorumlar yapıyorlardı. Düşünmek istedikleri gibi bakıyorlardı zaman zaman olaylara. Ve yanlış tavırlar geliştirmelerini getiriyordu bu da. Kötü ve iyi ayrımına gidiyorlardı, içlerindeki asıl soruları yanıtlamaya çalışmadan. Basit nedenlerle gerçeklerden uzak tutuyorlardı kendilerini. Ve karar veriyor, yargılıyorlardı insanları. Şu gardiyana bak, yeni çıktı bu alışkı. Artık oyun sırasında da burada oturuyorlar, dedi Gülten. Sanırım Selim için burada duruyorlar. Bir şeyler yapmasından korkuyorlardır. Ucu kendilerine dokunur ya, diyerek kızgınlıkla yanıtladı Sevda. O da hiç hoşlanmıyordu sahne sırasını beklerken gardiyanlarla aynı yerde olmaktan. Hadi gel dışarı çıkalım, diyerek Gülten'i alıp fuayeden çıktı Sevda. Nesrin de onlarla kulisten çıktı. Fuayede koltukların birine oturdu, üzgün görünüyordu. Sevda ile Gülten sessizce voltaya başladılar. İçleri sıkılıyordu, Selim'in durumu hepsini üzüyordu. Ne olacaktı sonu, bunu merak ediyorlardı. Çok üzülüyorum Selim'in durumuna, dedi Nesrin. Sevda ile Gülten şaşırarak başlarını çevirdiler. Nesrin burada yaşananlardan etkilendiğini ilk kez yansıtıyordu. Önceden her şeyden uzak, her şeyin dışında görünüyordu. Sevda ile Gülten ilgilendirmiyordu onları. Yanılmışlardı. Nesrin'in duygularını da nasıl da hiçe saymışlardı. Aslında onun içinin sıkıldığını sezinlemişlerdi. Demek nedeni buymuş diye düşündüler. Nesrin ağır ağır sürdürdü konuşmasını. O mavi gözler nasıl da huzur veriyor insana. Daha önce öyle bir mavi hiç görmemiştim. İlk kez görüyorum ve alıp kapatıyor bir yere o mavi gözleri. O mavi gözler yeşile bakmalı. Kırmızıyı, beyazı görmeli. Sarıyı, sarıyı değil. Maviyi bozacakmış gibi geliyor sarı. Haksızlık değil mi bu? Yetmedi mi çektikleri? İki arkadaş suskun Nesrin'in yanına oturdular. Umarsızlık üçünü de kıvrandırıyordu. 15 yıllık cezasının bitimine bir yıl kalmıştı. Bir yıl sonra yeniden başlayacaktı Yeşil'i selamlamaya. Öyle sanıyordu. Bir karar geldi 17 yıllık. Cezaevinde olay çıkarmamıştı. Firara yeltenmiş, bu sırada birini yaralamıştı. Adam öldürmeye tam teşebbüslenmiş, ceza kesilmişti. Başlamadan bitmişti Yeşil'e merhabası. Firardan korkuyordu görevliler. Alıp gideceklerdi kapalı cezaevine. Ama emir gelmemişti. Selim bu, dedi. Selim. Yapar mı yapar diyorlardı. Yürekleri ağızlarındaydı gardiyanların. Onu bekliyorlardı kuliste. Kendilerince bir delilik yapmasını engelleyeceklerdi. Üç kafadar fuayede kaçsa diyorlardı. Neden, nereye diye düşünmeden. Oyun bitmişti. İzleyiciler gitmiş, sıra kızların uğurlanmasına gelmişti. Merdivenin bitiminde araba bekliyordu kızları. Evlerine bırakmak için. Sevda seslenişleri aldırmadan ışık odasına daldı. Elindeki izleyicilerden gelen üç dal karanfili bu bardağa bıraktı. Dayko, karanfiller sana. Ama bardaktaki su az, tazelemeyi unutma. İyi akşamlar. Bir çırpıda yaşanmıştı bunlar. Sevda ışık odasından çıkarken Dayko'nun yarın tazelerim suyu diyen seslenişini duymadı bile. Deli kız diye geçirdi içinden Dayko. Ve yığıldı sandalyeye, yorulmuştu. Yılların yorgunluğu vardı üzerinde. Bir de tedavi sırasında çıkan ağrılar vardı ki dayanamayacağını belki de ilk kez düşündürüyordu Dayko'ya. Göğsünden çıkardığı kutudan avcuna boşalttı hapları. Üç kız giriş kapısından çıkarken arkada bıraktıkları insanların yanında kalan burukluğu biliyorlardı. Bilmeleri onları rahatsız ediyordu. Her oyun sonu lanet ediyorlardı Boğan'a. Açıktı demir kapı. Sevda, bize girmek zor, onlara da çıkmak, dedi. Duyulur duyulmaz bir sesle. Dönüp baktı Gülten ardına. Yol boyunca içeride bulundukları süre içinde yaşanılanlar tek tek gözden geçirildi, konuşuldu, susuldu ve üzüldüler. Bir şeyler tıkandı boğazlarında. Yorgundular, uyuyacaklardı eve gidince. Sabah taze başlanacaktı güne. Gün bitmişti artık. Gün her zamanki gibi başlamıştı. Öyle sanıyordu Sevda. Ağır demir kapıyı itiverdi yumuşacık. Açılmadı. Yumruklamaya başladı. Biraz sonra kapı gıcırtılarıyla birlikte açıldı. Merhaba, dedi gardiyan. Merhaba deyip geçtiler. Gülten, gördün mü? Neyi, diye sordu Sevda. Gardiyanın yüzü. Garipti. O her zamanki alaycılığı yok. Demek ki alaycılıklarına o denli alışmışız ki bunların olmayınca garipsiyoruz. Aldırma. Bize karşı duyguları değişmemiştir. Eskiden ne düşünüyorlarsa yine öyle düşünüyorlardır. Değişimi reddediyorsun, dedi Gülten. Sevda biraz da kızgın. Elbette reddetmiyorum. Ama bir günde değişmeleri için bir şeyler olmalı. Hızla değişen ne oldu? Haklısın sanırım ama garipsedim. Bu arada merdivenlere ulaşmışlardı. Az önceki gardiyanın yüzünü unutmuş, bahardan, çiçeklerden konuşmaya başlamışlardı. Bahar nasıl da şenlendiriyordu yaşamı. Burada bile bunu duyuyorlardı. Neşeyle merdivenleri çıkarken Sevda, bugün kimse yok ortalıkta. Nerede bunlar? Burası neresi canım? Sayfiyede değiller, değil mi? Aman iyi ki bir söz söyledik. Gülten, dün bir yanlışlık olduğunu biliyordum. Bak, kapı açık, diyerek içeri girdi. Sevda ardından girerek masanın üzerine çantasını bıraktı. İkinci fuayeye başını uzatarak selamlar, nasılsınız diye seslendi. Arkadan Gülten'in sesi izledi. Oysa ikisi de nasıl olduklarını biliyorlardı. Ama alışkanlık, nasılsınız demeden yapamıyorlardı. Sevda salona dönerek montunu çıkardı. Onun hemen ardından Selo salona geçerek ara kapıyı kapattı. Garipsemişlerdi. Çünkü kapıların açık durmasına titizlikle dikkat eden Sel oydu. Nesrin yok mu? Kızlar şaşırmışlardı. Daha önce yapmadığı bir şeydi. Hep erken geldiklerinden yakınırlardı. Şimdi ise niye eksik olduklarını soruyordu. Birazdan gelir dedi Gülten. Selo dinlemiyordu. Arkadaşlar dedi. Zorlayan bir şeyler söyleyeceği belliydi. Derin bir nefes aldıktan sonra ekledi. Dayko öldü. Donup kalmışlardı. Komik gelmişti. Hadi oradan be, Dayko ölür mü hiç demek geçti Gülten'in içinden. Hem nasıl olurdu? Daha dün sapasağlamdı. Yok canım, bizimle dalga geçiyor. Böyle dalga olmaz diye isyan ediyordum. Ama ya doğruysa? Seda ne yapacağını bilemez halde Gülten'e baktı. Bir an göz göze geldiler. Gülten kendini bıraktı. Sevda umarsızca, hadi be sen de. İnanmıyor musun? İnanılacak şey mi yani diyerek ışık odasına yöneldi Sevda. Kapıyı ivedilikle sanki bir şeyler kaçıracakmışçasına açtı. Her zamanki gibi karanlıktı oda. Yüksekçe olan ilk basamağı aşıp içeri girdi. Hep ivedilikle bu basamağı aşar sessizce dururdu. Dayko, Selo gelip kızacak ama derdi. Sonra da boş ver gel diye eklerdi. Hemen yanına yanaşır, sahne sırasının gelmesini beklerdi. Hep de yakalanırdı. Selo içeri girdiğini görmüş bir şey dememişti. Dayko da yoktu. Sevda her akşamki olayın yinelenmemesine şaşarak bu saatte Dayko burada olmadı. İçeride kimse yok diye Selo bir şey demiyor olmalı diye düşünürken camın hemen önünde önceki akşam oyundan sonra gelip bardağa koyduğu 3 dal karanfili gördü. Suyu bitmişti bardağın. Dayko tazelememişti. Yapmazdı bunu. Kaygıyla ışık odasından çıktı. Yok, kaygı değildi bu. Var olmakla yok olmak arasında gidip gelen bir duygu karmaşasıydı. İçinden kapıyı çarpmak geçiyordu. Tam tekmeyi savuracaktı ki vazgeçip ikinci fuayeye geçti. Oradakilere Dayko dedi, ardını getiremedi. Sesi çıkmıyor, boğazına bir şeyler tıkanıyordu. Zaten ne diyeceği anlaşılmıştı. Başlar önde, gözler bir noktadaydı. Ama bir an sonra, sonra her şey normalmiş gibi başlar yeniden kalktı. Bu kabullenişin şaşkınlığıyla Sevda salona döndü. Gülten merakla yüzüne bakıyordu. Sevda ise şaşkınlıktan gelen bir gülümseme vardı. Biraz buruk, biraz aptalca. Ölmüş dedi dümdüz, duygudan yoksun bir sesle. Gülten'in beklediğini söylemişti işte. Ağlıyordu Gülten. Sevda kendi kendine soruyordu. Niye, niye ağlıyor? Selo ikinci fuayeye geçip kapıyı kapattı. Sevda ağlamıyor. Ağlayacak bir şey bulamıyordu. Ölmüş, işte hepsi bu. Ne garip, ölmüş. Ağlayış canını sıkmaya başlamıştı. Gülten'e ağlamaması gerektiğini anlatırken ne zırlıyorsun be demek geliyordu içinden. Bir süre sonra Selo geri geldi. Bıraktığından pek ayrı değildi durum. Gülten koltuğa yığılmış hem ağlıyor hem de Dayko ile ilgili aklına geleni anlatıyordu. Sevda masanın üzerine oturmuş ayaklarını sallıyor, inatçı bir duygusuzlukla susuyordu. Nesrin gelmişti. Sevda'nın yanındaki koltukta oturuyordu. Yeter artık. Selo'nun sesi ağlayışın ardından inatla kendini duyurmaya çalışıyordu. Onu aldıran olmadı. Nasıl oldu diye sordu ansızın Sevda. Gülten bir an sustu. Nesrin başını kaldırdı. Gözlerinde yaş izi yoktu. O da ağlamıyor. Sevda'ya eşlik ediyordu. Selo duymamaya çalıştı. Ama Sevda diretti sonunda. Nasıl öldü? Bunun nasılı olur mu? Öldü işte. Öldüğünü anladık. Nasıl öldüğünü soruyoruz. Selo bir şeyler söylemesi gerektiğini bilerek kalp krizi. Zaten gündüz de iyi değildi. Gece kriz geldi, kurtaramadık. Nesrin hiç kımıldamıyordu. Açık olan salon kapısından dışarıyı gökyüzünü seyrediyordu. Dışarıda hafif bir rüzgar vardı ve ilerideki kavaklar rüzgarla birlikte dans ediyordu. Bahar vardı havada ve ölüm Dayko'yu alıp gitmişti. Yalan, yalan söylüyor diye düşünüyordu Sevda. Kalbi hasta olduğundan değil ölümü, yalan. Hapı fazla mı almıştı? Sevda'nın buz gibi sesi dondurmuştu herkesi. Selo'nun söyleyemediğini söylemiş, kendilerinden saklanan gizi ortaya dökmüştü. Evet dedi fısıltıyla Selo fuayeye geçerken. Hap kullananlar vardı ve bu durum kızlardan saklanıyor, onlar da anlamazlığa, bilmezliğe vuruyordu. İçeridekilerle dışarıdakiler sessiz bir anlaşma yapmışlardı. Bu konu konuşulmazdı ama kimlerin hap kullandığını bilip bilmemeleri neyi değiştirecekti? Kabullenmek zorundaydı. Karşılıklı herkes birbirini kabullenmek zorundaydı. Dayko'nun hap kullandığını biliyorlardı. Kimse dememişti bunu onlara. Anlamışlardı. Ve bu Dayko'yu gözlerinde değiştirmemişti. Dayko hep aynıydı. O umursamazlığı, o neşesi, o selam Dayko'm demesi, kimi zaman sessiz geçerken Nereden geldiğini bilemediği bir seslenişe dönüp dalgınlığından şaşkınca çıkıp selam deyişi. Kuşu ve balıkları. Dayko buydu onlar için. Kuşu ve balıkları diye fısıldadı Nesrin. Nerede onlar? Gülten bilinen öyküyü anlatmaya başladı. Bizden çorap istemişti balıkları için. Akvaryumda yavrulama zamanı gelenlere ayrı yer yapacaktı. Biz çorabı getirinceye değin balıklar hastalanmış. Büyük bir bölümü ölmüştü. Gözyaşlarını tutamıyordu bunları söylerken. Eğer zamanında çorabı getirseydik hastalık vurmadan yavrulayacaklardı. Ama getiremedik. Nasıl da üzülmüştü balıklarının ölmesine. O denli bozulmasaydı savcıya vermezdi kalanları dedi Nesrin. Bir kuşu kalmıştı. Her şeyi o kuştu diye sürdürdü Gülten. Torunu vardı. Bir görsemden başka söz etmezdi. Kendinden ne denli az söz ederdi. Önümüzdeki bahara dışarıdayım. Torunumun yanında derdi yalnızca. Dayanamadı, sabredemedi kalbi. Gitti. Gözyaşları dökülüyordu Daykon'un ardından. Sevda sessizce dinliyor, izliyordu. Şaşkınlıklarını atamamışlardı üçü de. Sevda Nesrin'in sözünü evirip çeviriyordu. Ne denli tanıyoruz, ne denli onlardanız ki? Bugün mü demişti, yoksa daha önce mi bilmiyordu. Hak veriyordu ona. Neye ağlanıyor? Daykon'un ölümüne mi, ölen birine mi? Bunu soruyordu kendine. İçinden kızmak, bağırıp çağırmak geliyor ama yapamıyordu. Dingin bir çehreyle oturuyordu. Usulca yerinden kalktı, kapının yanına gidip omzunu dayadı duvara. Karşıda gökyüzüne uzanan iki kavağın çevresinde uçan iki güvercin masmavi gökyüzünde sessiz sedasız kanat çırpıyordu. Seyre dalmıştı onları görmeden. Onları... Omzunun üzerinden Selo'nun sesini duydu. Kuşunu salıverdik, kafesi de kaldırdık. Sevdanın direnci kalmamıştı. İlk kez gözleri doldu. Kendini tutmaya, ağlamamaya çalışıyordu. Gözyaşlarıma izin vermemeliyim diyor, kendi kendine avutmaya çalışıyordu. Dayanamıyordu. Yüreğinden bir şeyler kopmuş, boğazını tıkamıştı bir anda. Pencerenin yanına gidip perdenin ardından bulutları seyre koyuldu. Bulutlar usulca şekil değiştirirken Daiko'nun kuşunu düşünüyordu. Neden salıverdiler sanki? O kafes kuşu, kesinlikle ölür. O yalnız başına Daiko'suz ne yapar? Onun yanına gidecek kuşkusuz. Bunu bile bile saldılar. Buranın yasası da bu işte, acımasız bir yasa. Bir can burada, bu duvarların ardında ölüme bırakılıyor, bile bile. Sevda kımıldamadan duruyordu perdeye yarı gizlenmiş olarak. Yaşar yanına gelip bu ağlamıyor dedi sözlerine inanarak. Perdeyi usulca oynatınca boğuk bir sen de mi duyuldu. O da ağlıyordu Gülten'le. Kendini hemen topladı. Bir şeyler demesi gerektiğini sezinledi. Diyecek söz bulamayarak Gülten'in yanına gitti. Yeter artık nedir bu halin dedi. Gülten onu aldıracak durumda değildi. Ağlıyor ağlıyordu. Sevda salondan çıkarak birinci fuayeye gitti oturdu. Biraz sonra Nesrin geldi. İkisi de susuyordu. Gülten ne zaman sustu, ne zaman yanlarına geldi, ikisi de ayrımsamadı. Kendi dünyalarına çekilmişlerdi. Öteki günlerin tersine oyun saati bir türlü gelmiyor, suskunluk ağır bir yük oluyordu herkes için. Oyun her zamanki gibi oynandı. Sevda ışık odasına hiç uğramadı. Selo, Sevda sessiz olduğu zaman uslu olduğuna ilişkin espriler yapardı, ağzını bile açmadı. Gün bitmişti. Ertesi gün kızlar oraya gittiklerinde Dayko'dan hiç söz edilmiyordu artık. O olay bitmişti. Değişmez kurallardan biriydi bu. Acılar konuşulmazdı. Ölüm böyle yakınken acı neydi ki? Üzülürsün, içine atmak zorundasın. Ağlamak istersin, ağlayamazsın. Bastırmak zorundasın içinden geçenleri. Kendine saklamalısın duygularını. Yalnızca kendine güvenmeli, kimseden medet ummamalısın. Yalnızsın, yalnız olmak zorundasın. Hiç kimse burada dostu olamaz kişinin. Yalnızlık dört yandan sarıyordu insanı. Gitmemek için bu yalnızlıkta güçlü olmak zorundasın. Belki de en iyisiydi Daiko'nun yaptığı. Onun gibi umursamaz görüntüsü içinde olmalıydı insan. Torununu bir kez görmek için neler verebileceğini hiç kimseye söylememelisin.